Kitabın adı 8. Gün, yazarı Glenn Miyate. 5. Ayrım 1. Bölüm 11 Kasım Bu sana uyarı olsun. 5. 15 dakika kadar önce, tam olarak belirtmek gerekirse 3:45'te, Washington'un Union Garı neredeyse ıssızdı. Yağan şiddetli yağmur dışarıda trompet çalıyor, gece vardiyasının temizlikçileri, ellerindeki elektrikli süpürge ve cila makineleriyle işe koyulmuş, istasyon kapılarından en azından 100 bin yolcunun geçeceği yeni güne hazırlık yapıyorlardı. 1907'den kalma görkemli neoklasik yapı, 20 metrelik zarif kemerleriyle, yüksek sütunları ve mermer kaplı duvarlarıyla dünyanın en büyük garlarından biriydi. Bir avuç evsiz, barksız insan dışarıdaki amansız yağmurdan kaçarak gara sığınmış, onlara son treni kaçıran Virginia ya da Maryland'a, Philadelphia ya da New York'a gitmek için sabahın ilk trenini beklemek zorunda kalan 5-6 asık suratlı yolcu katılmıştı. Uyku tulumlarının içinde kıvrılmış ya da soğuktan korunmak için ellerini ceplerine sokarak bekleme salonuna arşınlayan gece sığınmacılarının sükuneti, Union Garı'na dalan tepeden tırnağa siyahlı FBI ajanları, 6 kişilik bomba uzmanı ve yağmurluk giymiş 20 kadar DC polisi tarafından bozuldu. Birkaç saniyede gar duvarları emirler ve ayak sesleriyle yankılandı. Üniformalı memurlar terminali çevirip tüm giriş ve çıkışları denetim altına aldı. 43 yaşında, iri yapılı, koyu renk saçları kırlaşmaya yüz tutmuş Jack Collins, operasyondan sorumlu FBI yetkilisiydi. Göğsüne bir telsiz asmış, adamları gibi sırtında altın harflerle FBI yazan lacivert naylon ceketini giymişti. Saçı kapının hemen önüne park ettiği Dodge Intrepid'den çıkıp gara girene kadar sırılsıklam olmuştu. Kontrollü bir telaşın duyulduğu sesiyle adamlarını topladı. "Bizimkilerin dışında herkesin gardan çıkarılmasını istiyorum. Dikkat edin, herkesin," dedim. "Amtrak çalışanları dahil. Platformları ve tuvaletleri arayın. Her deliği. Burada sivil insan görmek istemiyorum." Adamlarından birini işaret etti. "C kapısındaki dolapların yerini öğren. Bir de tüm dolapları açacak bir anahtar var mıymış sor." "Efendim, istasyondakileri nereye götürelim?" diye sordu genç bir FBI ajanı. "Nereye olacak Grimes? Dışarıya." Genç ajan dışarıda oluk oluk boşanan yağmura baktı. "Efendim, dışarısı korkunç." "Dışarıda tayfun ya da 1,5 metre kar olması umurumda değil. Burayı boşalt. Pronto." Dipnot. İspanyolca hadi. Birkaç dakika sonra şaşkın evsizlerden, asık suratlı gençlerden, bekleyen yolculardan ve gar çalışanlarından oluşan, mutsuzlukları yüzlerinden okunan bir kafile dışarı çıkarılıyordu. "Kahrolası senatörümle görüşeceğim," diye bağırdı eski püskü kulaklıklar takmış, lekeli bir palto ve leş gibi spor ayakkabılar giymiş yaşlıca bir evsiz zenci Collins'in yanından geçerken. "Siz pezevenkler zaten hep zencilere hayatı zindan edersiniz." "Özür dilerim efendim, burayı boşaltmamız gerek," dedi Collins, adamı kapıya doğru götürürken. Adamlarından birinin üniformalı bir Amtrak polis memuruyla yaklaştığını görünce protestocuların yanından ayrıldı Collins. Polis geliş ve gidiş platformlarının olduğu bölüme giden kemerli yolu gösterdi. "C kapısının dolapları orada, duvarın dibinde efendim. Bu da nöbetçi memur Vincenti. Amtrak'ta çalışıyor. Tüm dolapları açan anahtar onda." "Bir göreyim," dedi Collins. Adam bir halkayla ağır bir demir parçasına tutturulmuş anahtarı çıkarıp Collins'e uzattı. "Burada neler olduğunu sorabilir miyim?" dedi Amtrak görevlisi. Collins anahtarı aldı, soruyu duymazdan geldi. "Benimle gel." C kapısı yanındaki emanet eşya bölümüne doğru yürüdü. Duvara gri boyalı metal dolaplar sıralanmıştı. Collins 0208 numaralı dolabı buldu. 50 santime 30 santim boyundaki dolap, diğerleri gibi elektronik bir kilitle açılıp kapanıyordu. Bir süre dolaba baktı, sonra içgüdüsel olarak döndü. Deneyimli gözleri tavana tutturulmuş, dolapları izleyen güvenlik kamerasını fark etti. Biraz daha araştırınca aynı bölgeyi tarayan diğer iki kamerayı da gördü. "Bunlar çalışıyor mu?" diye sordu Amtrak görevlisine. "Evet efendim, günün 24 saati. Yani dolabı açan kameraya yakalandı mı demek istiyorsun? Amtrak görevlisi başını salladı. 30 günlük bantlar kullanırız. Büromun arkasında kamera odası var. Dolapların üzerinde de 24 saatlik bir ayar mekanizması bulunuyor. Eğer bu süre içinde dolap açılmazsa bizdeki anahtarlarla açar içindekileri boşaltırız. Güvenlik önlemi olarak. Sence bu dolaba biri bir şey koyduysa bunun son 24 saat içinde yapılmış olması gerekiyor, öyle mi? Evet efendim. Bantları istiyorum. Elinizde ne varsa hepsini, dedi Collins. Amtrak görevlisini getiren FBI ajanına döndü. Onu bürosuna götür. Bantları alınca istasyonun dışına çıkar, arabana koy. Yetkiliyi de istasyonun dışına götür. İşini bitirince haber ver. Amtrak görevlisi itiraza yeltendi ama FBI ajanı koluna girmişti bile. Collins başka bir adama döndü. Tamam, şimdi bomba imha ekibini buraya getirip dolabı açtıralım, işi bitirelim. Collins arkasında bir gürültü duyup döndü. Onlara doğru yaklaşan FBI Kontr Terör Bölümü Başkanı Tom Murphy'ydi. 1.90 boyunda, iri kemikli, kırlaşmış pos bıyıklı 53 yaşında bir adamdı ve Collins'in şefiydi. Collins, arkadan gelen iki üst düzey FBI görevlisini de tanıdı. Jake, görüyorum her şeyi kontrol altına almışsın. Tam da dolabı açmak üzereydik. Collins, Amtrak görevlisiyle olan konuşmayı ve bantları anlattı. Murphy'nin yüzü güldü. Dua edelim de boşa çalışmış olmayalım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Tom? Bana telefonda söylenen birinin dolaplardan birine tehlikeli bir paket bırakmış olabileceği, onun için derhal bir ekip toplayarak buraya gelmem gerektiği. Garı güvenlik altına almam, Amtrak güvenliğiyle dolap için işbirliği yapmam ve dolabı açmak için bomba imha ekibini hazır tutmam söylendi. Murphy başını salladı. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli Jack. Bundan sonrası bana ait. Ne demek bu? Söylediğim gibi Jack, bomba imha ekibini buraya getir. Sonra da uzakta durup polislerin ayak altında dolaşmamalarını sağla. İşimiz bitince adamlarını gönder. Sonra da eve gider bir uyku çekersin. Collins kaşlarını çattı. Şaşkınlıkla Murphy'ye ve yanındaki üst düzey yetkililere baktı. Burada neler oluyor Tom? Murphy'nin yüzü asıldı. Hayır anlamında başını salladı. Özür dilerim Jack. Emirler yüksek yerden. Bundan sonrası benim işim. 200 metre kadar ileride Columbus Meydanı'nın öte tarafında bir Arap bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında duruyor, ağzında sigara, Union garındaki koşuşturmayı izliyordu. Muhammed Raşit kırkına merdiven dayamış, zeytuni tenli, sert görünüşlü tıknaz biriydi. Kısa kesilmiş saçlarını sarıya boyamıştı. Kulağında altın bir halka, üzerinde de sırtında Yankees yazılı bir beyzbol ceketi vardı. 20 adım ötede kaldırımın kenarına park etmiş mavi Explorer'a doğru yürüdü. Sağ kapıyı açıp bindi. Nikolay Gorev direksiyonun arkasında oturuyordu. Raşit homurdandı. Buldular. Şimdi gidip işimizi bitirelim. Yarım saat kadar sonra Explorer yağmur altında Baltimore otoyolundan tali bir yola saptı. Sabahın o saatinde yolda kimse yoktu. Issız ve karanlıktı. Nikolay Gorev yağmur ve zifiri karanlık yüzünden hızını düşürdü. 5 dakika sonra arabayı Raşit'in talimatıyla iki yanında alçak bir taş duvar bulunan dövme demirden bir kapının önünde durdurdu. Asma kilitli kapının üzerinde bir levha vardı. Floraville mezarlığı. Burada bekle, dedi Raşit. Ellerine ince siyah deri eldivenler geçirdi, koltuğunun altından tuğladan biraz daha büyük olan paketi alıp yağan yağmura çıktı. Mezarlığın taş duvarının üzerinden çakıl taşlı yola atladı. Gıcırdayan taşların üzerinden, mezar taşlarının arasından 50 metre kadar yürüdü. Sonunda parlak granitten bir mezar taşının yanında durdu. Taşın üzerinde bir isim kazılıydı. Margaret Combs. Cebinden çıkardığı not defterine kadının adını, ölüm tarihini ve mezarın tam yerini yazdı. Mezar bakımlıydı. Granitle çevrili, üzeri kireç taşıyla kaplıydı. Mezarın üzerine bırakılmış çiçekler solmuş, aralıksız yağan yağmurdan selofanı buruşmuştu. Raşit cebinden sedef saplı bir sustalı çıkarıp düğmesine bastı. Bıçak karanlıkta ışıldadı. Çömeldi, ıslak toprağa ulaşana kadar çakıl taşlarını araladı. Sonra bıçakla kazmaya koyuldu. Nemli toprağı kenara yığarak bir ayağın sığacağı derinlikte ve genişlikte bir çukur kazdı. İşini bitirdiğinde paketi dikkatle çukura yerleştirdi. Üstünü toprakla örttü. Eldivenli elleriyle bastırdı. Üzerini yeniden çakıl taşıyla kapladı. Cebinden çıkardığı kalem biçimindeki fenerini yakıp, mezarın bozulduğunu gösterecek bir işaret bırakıp bırakmadığını kontrol etti. Bir iz kalmadığından emin olunca doğruldu, yağmurun altında sırılsıklam dikildi. Sonra geriye dönüp duvardan atladı ve bekleyen Explorer'a bindi. Eldivenlerini çıkardı. "Tamam, gidelim buradan," dedi. Nikolay tek kelime etmeden motoru çalıştırdı, arabanın yönünü Baltimore otoyoluna çevirdi. 6.15 Adam başucunda çalan telefonun sesiyle uyandı, lambayı yaktı. Telefonun ahizesini kaldırıp karşıdan gelen kısa mesajı dinledi. "Teşekkür ederim. Lütfen başkana orada olacağımı söyleyin." Telefonu kapattı. Yataktan kalkıp sabahlığını giydi. Endişeyle pencereye doğru yürüdü. Uyanıktı. Gece boyunca neredeyse hiç uyuyamamıştı. Perdeleri açıp dışarıdaki karanlığa baktı. Biraz önceki telefon, Beyaz Saray'ın muhaberat odasındaki güvenli hattan gelmişti. Aynı mesajın, ülkeye yayılmış 16 çok önemli insana, Amerika'nın nüfuzlu Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerine de iletildiğini, hepsinin sabah 8.30'da başkanla toplantıya çağrıldığını biliyordu. Hepsi de şimdi yataklarından kalkmış, Birleşik Devletler başkentine zamanında varmak için yola çıkmaya hazırlanıyor olmalıydı. Başkanın en yakın danışmanlarından ve saygın bir konsey üyesi olarak orada bulunması bekleniyordu. Gece yarısı Beyaz Saray'dan gelen acil çağrılara alışıktı. Oysa bu çok başkaydı. O sabah muhaberat odası tarafından aranan, Beyaz Saray'da bulunmalarını gerektiren acil koşullardan tümüyle habersiz insanlardan farklı olarak davetin nedenini biliyordu. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Beyaz Saray'daki çalışma arkadaşlarından biri bu korkunç sırrı öğrense ihanetten suçlanıp yargılanacağını adı gibi biliyordu. Yine de farklı düşünüyordu. Prensiplerinin, umutlarının, düşlerinin, vizyonunun kılavuzluğunda birazdan oynayacağı role sadakatle soyunmuştu. Yine de önündeki günleri düşününce ürperdi. Riske girdiğini, yüz binlerce Amerikalının hayatının tehlikede olacağını biliyordu. Önündeki 7 gün, ülkesinin gelecekteki rotasını belirleyecekti. Bununla birlikte tüm dünyanın kaderini. Komodindeki saate baktı. 6.20. Kıyamet gününe geri sayım başlamıştı. 6. Georgetown, Washington DC. 11 Kasım Pazar. 9.50. Jack Collins, tavadaki sütün kabardığını görüp biraz tereyağı ekledi. Çatalıyla bir yumurta kırıp sütün içine döktü. Döndü. Mutfak masasının yanında oturan, Barney kazağı giymiş, şekerli çeriyosunu mutlu mutlu kaşıklayan Daniel'a gülümsedi. "Nasıl gidiyor ortak?" "Okey Jack." "Önündekileri bitirsen iyi olur. Yumurtaların birazdan hazır." "Ya kızarmış ekmek?" "Yolda kovboy." Aslında Collins kızarmış ekmeği unutmuştu. Ekmek kızartma makinesine 4 dilim beyaz ekmek yerleştirip mandalı aşağı çekti. "Şimdi mutlu musun?" "Ben mutlu Jack." Daniel iştahla çeriyosuna saldırırken Collins kendini gülümsemekten alamadı. Nikki oğlunu ne kadar düzeltirse düzeltsin, "Mutluyum, hep mutlu oluveriyordu. Ben mutlu. Ben tuvalete gidiyor." Kötü günlerde Collins, Nick ile Daniel arasındaki tartışmaya tanık olduğunda, genellikle melek yüzlü oğlan suratını asıp bir köşede somurttuğunda, iblisteki şeytan çocuk gibi gözlerini meydan okurcasına kıstığında duyulan "Ben iyi çocuk olmayacak anne" oluyordu hep. Collins, Nicky'nin aylar önce dil bilgisi yanlışını düzeltmemeye karar verdiğini biliyordu. Daniel sonunda bu alışkanlıktan kurtulacaktı nasılsa. Üstelik Nicky'nin de dediği gibi böylesi daha sevimliydi. Hem zaten büyükler kendilerine karşı dürüst olsalar, Çocuklarının sonsuza dek çocuk kalmalarını isterdi. Kendi babalık deneyiminden ayların ve yılların çok çabuk geçtiğini biliyordu. Siz daha farkına varmadan çocuklar genç oluverir. Çocukluklarını paylaşmanın o sihirli, o harika tadı birden kaybolurdu. Daniel ise çoktan bebeklik çağını aşmıştı. Küçük çocuk geceleri hala altı bezlenerek uyuyordu ama bu alışkanlık da sona ermek üzereydi. Son zamanlarda altının bağlanmaması için ısrara başlamıştı. Collins tavanın altını kıstı, kendine bir fincan sıcak kahve doldurdu, bir kaşık dolusu şeker katıp bir yudum içti. Oturma odasında yapması gereken telefon konuşması ile meşgul Nicky'nin sesini duyuyor ancak söylediklerini anlayamıyordu. Birkaç dakika önce neşeli bir ifadeyle Collins'in dairesine gelmişti. Başında ya da başkalarının başında ne dert olursa olsun neşesinden bir şey kaybetmezdi Nicky. Onun yöntemi de buydu. 8 ay önce karşılaştıklarında Collins'i çeken de bu olmuştu. İkinci çıkışlarını Nicky'yi daha yakından tanımaya çalıştığı Old Abbott's Grill'deki o akşam yemeğini hatırlıyordu. İşte o gece Nicky Daniel'la ilgili komik öyküyü 2 yaşındaki çocuğun annesini ilk kez çıplak gördüğünde söylediklerini anlatmıştı. Annesini duşta yakalamış, duşun perdesini açıp kadının bacakları arasındaki koyu V şeklini gördüğünde tüm masumluğuyla soru vermişti. "O şey de ne anne?" "Sen işine bak. Hem burada ne yapıyorsun Daniel? Hadi iyi çocuk olup perdeyi kapa da anne duşunu bitirsin. Sonra da dükkana gideceğiz." Oysa Daniel parmağıyla V'yi göstermişti yine. "Bunu da mı yanında götüreceksin anne?" Nicky öyküyü öylesine rahat anlatmıştı ki Collins kahkahalara boğulmuştu. Nicky ve Daniel'ın burada olduğunu bilmek onu hep mutlu ediyordu. Son 2 yılda fırtınalar atlatmıştı ama Nicky'nin dostluğu ve yardımı Collins'e sağlam bir gerçekçilik duygusu kazandırıyordu. Üstelik yanında bir de 3, yakında 4'üne basacaktı, yaşında son derece hareketli ve meraklı bir çocuk da getirmişti. Daniel'ın kahvaltısını hazırlamak gibi günlük bir iş bile onu rahatlatıyordu. Georgetown'daki daire tek odalı, küçücük salonlu ve mutfaklı, minicik banyolu ufak bir evdi. Collins, kutsal hatıraların peşini bırakmadığı yerde daha fazla dayanamayacağını düşünerek Alexandria'daki evi satmış, yeni bir başlangıç yapmak üzere buraya taşınmıştı. Ama bazen hala hiçbir şeye başlayamadığını görüyordu. Sonsuza dek geçmişinin tutsağı olmuş, geçmişin prangasına vurulmuştu. Hala kabus görüyordu. Hatıralar hala peşindeydi. Unutmak için ne yaparsa yapsın hala gözlerinin önündeydi anılar. Neden olduğunu da biliyordu. Sahip olduğu tek şey hatıralarıydı. Hatırlayabileceği tek şey birlikte yaşadıkları hayatın kutsallığı, paylaştığı ve karısıyla oğlunun ölümünden sonra yitirdiği yaşamdı. Güçlü güneş her zamanki gibi karmakarışık olan mutfağı aydınlatıyordu. Yemek pişirmek Collins'in en sevdiği uğraşlardandı. Usta bir aşçı olduğu için değil, sadece zorunluluktan. Annie'nin ölümünden uzun süre sonra bile yemek yemek zor gelmişti. Yitirdiği iki insanın acısına katlanmaya çalışırken neredeyse hiç yemek pişirmiyor, acıktıkça bir şeyler atıştırıyordu. Üstelik bu atıştırmalar da pek sık olmuyordu. 15 kilo vermiş, verdiklerini de almamıştı. Oysa şimdi arada sırada Nicky ve Daniel için yemek pişirmek küçük de olsa bir mutluluktu. Ekmek kızartma makinesi dilimleri fırlattı. Kahvesini bitirdi, yumurtaları biraz daha karıştırıp bir tabağa boşalttı. Ekmek dilimine tereyağı sürüp kenardaki kabukları kesti. Bu önemliydi, yoksa Daniel surat asardı. "İşte tamam kovboy. Sen yumurta yemiyorcek?" "Bugün yemiyorum Daniel." "Neden?" "Çok yumurta yemek zararlıdır. Ben de fazla yememeye çalışıyorum." "Oo." Daniel kaşlarını çattı. Yüzü şaşkınlık içinde söylenenleri anlamaya çalıştı. Sonunda bu kadar düşünmeye değmeyeceğine karar vermiş olmalı ki rahatladı ve yemeğine döndü. Collins bir kahkaha duyup döndü. Nicky kapının pervazına dayanmış, kollarını kavuşturmuştu. Dudaklarında tebessüm, arkada toplanmış saçları yüzünün şeklini ortaya çıkarıyordu. Koyu renk deri ceketinin altına açık gri kazak, koyu yün pantolon ve siyah bot giymiş, mücevher olarak da bir çift elmas küpe takmıştı. Orta boylu bile değildi ama vücudu orantılıydı. Küçük ama atletik. Üstelik boyuyla hiç orantılı olmayan ani bir etkisi vardı. Her şey bir yana, vücudundan yayılan canlılık ve gençlik, Nikki'nin 36 yaşında küçük bir çocuk sahibi dul bir kadın olduğunu, Washington Post gazetesinde muhabir olarak çalıştığını unutturuyordu. ''Siz çocuklar ne durumdasınız?'' ''İdare ediyoruz.'' ''Yumurta hakkında dediğini duydum. Ucuz kurtuldun, farkında mısın?'' Yumurta sarısının nasıl kolesterolü yükselttiği ve nasıl damarları daralttığı hakkında ayrıntılı tıbbi bilgiler vermek zorunda kalmadığın için kendini şanslı adetmelisin. Unutma, Daniel bir muhabir çocuğu. Çoğu kez bütün ayrıntıları bilmek ister. Galiba haklısın, Collins gülümsedi. Nikki yeniden gülerek yaklaştı. Evden çıkmadan önce bir çörekle yulaf ezmesi yedi, meyve suyu içti. Haline şükret, bazı çocukları zorla beslemek gerekiyor. İlk iki yıl Sean'un çektirdiklerini hatırlıyorum da, tek yediği kurabiye ve şekerdi. Başka herhangi bir şey yedirmek için güreşmek gerekiyordu. Daniel'la böyle bir durum olamaz. Bu çocuk insanın ağzındakini kapıp yiyebilir. Collins'in yanında durdu. Elini uzatıp adamın sırtını sıvazladı. Geceki telefondan sonra yeterince uyuyabildin mi? 5 saat. Collins, Union Garı'ndaki olaylardan sonra sabah 4:30'da evine dönmüştü. Nikki'ye telefonla acele çağrıldığını söylemiş, nedenini anlatmamıştı. Bu FBI konusuydu ve işiyle ilgili hemen hemen hiç konuşmazdı. Yine de neler olup bittiğini bilmiyor, Murphy'nin olanları ona anlatmamasını hala anlayamıyordu. Düşündükçe durum daha da tuhaf geliyordu. O dolapta ne vardı ki? Bir bomba olsa bu sabah bütün televizyonların olaydan bahsetmesi gerekirdi. Oysa sabahtan beri bütün kanalları izlemiş, hiçbir şeye rastlamamıştı. Genel merkeze telefon edip Murphy ile ya da çalışma arkadaşlarından biriyle konuşmayı, bir şeyler bilip bilmediklerini öğrenmeyi düşündü. Daha sonra bu fikirden vazgeçti. Bütün gün boştu ve Nikki ile birlikte bir şeyler yapmayı tasarlamışlardı. Murphy ile konuşma bekleyebilirdi. ''Yorgun olmadığından emin misin?'' ''Evet. Anne, sen de yumurta yemiyor.'' ''Bu sabah yemeyeceğim Daniel. Anne için sadece kızarmış ekmek ve kahve.'' Daniel gözlerini masaya çevirdi. Sonra ikinci kahvaltısına saldırdı. Collins, Nikki'nin fincanına kahve doldurdu, genç kadın için bir dilim kızarmış ekmeğe tereyağı sürdü. ''Bütün istediğin bu mu? Reçel?'' ''Hayır, reçel istemiyorum.'' ''Rejimde falan değilsin ya.'' Nikki uzandı. Collins'in dudağındaki erimiş tereyağını sildi, parmağını adamın dudağının üzerine koyup göz kırptı. ''İlgisi yok. İster beğen ister beğenme ama gördüğünle yetinmek zorundasın.'' ''Telefonlarını ettin mi?'' ''Evet, annemi aradım. Daniel'ı bugün ona bırakacağım. Annemin Daniel'ın gelmesine sevindiğine inanabiliyor musun?'' Nikki kıkırdadı. Gözlerini kaldırdı. ''Daniel kalemleriyle kadının duvarlarına resim çizmeye başlasın da o zaman görürüz. Heyecanın yatışır kadıncağızın.'' ''Yapacak bir işin var mı?'' ''Doğruyu söylemek gerekirse sen öğleden sonra mezarlığa gitmeden önce birlikte arabayla gezmeyi düşünüyordum.'' Ama bir sırrım var. Aslında dün öğrendiğim, sana anlatmak istediğim haberler var. Sahi mi? Nasıl haberler? Nikki genellikle iyimser ve neşeliydi ama Collins genç kadının bu sabah özellikle öyle göründüğünü düşündü. Bütün bu gayreti adamın moralini yükseltmek için harcayıp harcamadığını merak etti. O gün özel bir gündü. Annie'nin ölüm yıl dönümüydü. Sanki asabi bir heyecan içindeydi Nikki. Ne hakkında olduğunu da söylemeyecek misin? Genç kadın gülümsedi, kafasını salladı. ''Siz FBI'cılar gizemli işlerden nefret edersiniz değil mi?'' ''Söylemeyeceğim, şimdi söylemeyeceğim. Yarın sabah 10'a kadar postla işim yok. Sen de 2 gün izinlisin. Demek birlikte geçirebileceğimiz koca bir öğleden sonrayla akşam var. Arabayla dolaşır, belki de bir yerlerde yemek yeriz. Aslında seni götürmek istediğim özel bir yer var. Buna sürpriz de diyebilirsin. Sonra da sana duyduklarımı anlatırım.'' 5. ayrımın sonu, sayfa 51. Devamı 6. ayrımda.